Ayrım 33, sayfa 291, 11. bölüm, 54. kısım. Arşivlerin yer altında bulunan deposu gerçek bir kağıt okyanusu gibiydi. Duvarları öfkeli dalgalar gibi şişiren, bastırılmış, destelenmiş, bağlanmış dosya tomarları, yerde girişi tıkayan, iç içe girmiş yığınlar, onların ilerisinde neonların çiğ ışığı altında uzayıp kaybolan dokümanlardan oluşan bir duvar. Nymus yığınların üzerinden atlayıp ilk koridora daldı. Binlerce dosya bu yazı falezlerinin yıkılmasını önlemek için gerilmiş ağların arkasına dizilmişti. Kayıtların önünden geçerken Fanny'ye biraz önce yaşadığı o güzel saatleri düşünmeden edemedi. Genç kadının yarı karanlıkta gülümseyen yüzü, lambayı söndüren nasırlı eli, koyu teni, karanlıkta parlayan iki küçük mavimtırak alev, Fanny'nin gözleri. Hepsi de hafif arabeskten dokunuşlardan ve fısıntılardan, anlardan ve sonsuzluklardan meydana gelmiş mahrem ve içten bir fresk gibiydi. Kadının kollarında ne kadar zaman geçirmişti, Nymus bunu hiç bilemeyecekti. Ne var ki dudaklarında yaralı derisinde bir tür dövme gibi kendini de şaşırtan eski bir iz taşıyordu. Fanny onun kayıp sırlarını, unutulmuş heyecanını ortaya çıkarmayı bilmiş, yeniden canlanan bu duygular Nymus'ı rahatsız etmişti. Bu kadar korkunçluğun ortasında soruşturmanın bu aşamasında aradığı kıvılcımı, mum yumuşaklığını bulmuş olması mümkün müydü? Dikkatini işine verdi. Kaybolan fişlerin nerede olduğunu biliyordu. Arşiv yetkilisinin telefonunu aramış, adam uykulu olmasına rağmen ayrıntılı bilgi vermeyi başarmıştı. Nymus yürüdü, saptı, yine yürüdü. Sonunda sağlam bir asma kilitle korunan tel kafesli bir bölmeye konulmuş kapalı bir kutu gördü. Hastane nöbetçisi anahtarı vermişti. Gerçekten önemsizse eski belgeleri böyle dikkatle korumanın sebebi neydi? Nymus bölmenin kapısını açtı, yerdeki eski dosyaların üzerinde oturdu, karton kutuyu açtı, bir tutam fiş çıkarıp okumaya başladı. İsimler, tarihler, yeni doğan bebeklerle ilgili rahibe notları, kağıtların üzerinde her bebeğin adı, ağırlığı, boyu ve kan grubu yazılıydı. Biberon sayısı, tıbbi bir takım isimler, kuşkusuz vitamin adları ya da ona benzer şeyler. Bütün fişleri karıştırdı, 50 yıllık bir süreyi kapsayan yüzlerce fiş, bir ipucu olabilecek herhangi bir adı rastlamadı. Kuşku uyandırabilecek bir tarih görmedi. Nymus ayağa kalktı, bu fişleri arşivin başka bir yerinde bulması gerekirken bebek dosyalarıyla karıştırmaya karar verdi. Duvar boyunca araştırdı, 50 kadar dosya bulup çıkardı. Yüzü terden sırılsıklandı. Polar ceketinin sıcaklığının göğsüne ağır soluklar gibi yayıldığını hissetti. Dosyaları demir bir masanın üzerinde topladı. Sonra kapaklarındaki adlar okunacak biçimde yaydı. Her dosyanın kapağını açarak birinci sayfalarını elindeki fişlerle karşılaştırmaya başladı. Sahte belgeler. Belgeleri karıştırırken dosyalardaki fişlerin sahteleriyle değiştirilmiş olduğunu anlıyordu. Belgeleri karıştırırken dosyalardaki fişlerin sahteleriyle değiştirilmiş olduğunu anlaşılıyordu. Etienne Kalyanus rahibelerin yazısını benzetmişti. Yaptığı taklitçilik oldukça başarılıydı ama asıl fişlere karşılaştığında fark ortaya çıkıyordu. Neden? Komiser ilk iki fişi yan yana koydu. Her sütunu, her satırı karıştırdı. Bir şey bulamadı. Birbirine eş iki kopya. Diğer fişleri karıştırdı. Onlarda da bir şey bulamadı. Sayfalar aynıydı. Gözlüklerini düzeltti. Camların altındaki ter lekelerini sildi. Daha dikkatli yeniden bakmaya başladı. Ve bu kez gördü. Çok küçük bir fark. Gerçek ve sahte belge çiftinde var olan belirsiz bir fark. Nymus bunun ne anlama geldiğini henüz çıkaramıyordu ama anahtarlardan birini bulduğunun da farkındaydı. Yüzü bir kazan gibi yanıyor, aynı zamanda da buz gibi soğuk tüm vücudunu boydan boya titretiyordu. Aynı farkı başka sayfalarda da gözledi. Sonra tüm belgeleri, dosyaları, Kalyanus'un çaldığı fişleri karton kutuya doldurdu. Ganimetlerini koltuğunun altına sıkıştırıp arşivden çıktı. Kutuyu yeni arabasının lacivert jandarma Peugeot'su bagajına kilitledi, sonra hastaneye dönüp doğum servisinin yolunu tuttu. Sabahın altısında yerde yansıyan neonların aydınlığına rağmen doğum servisi sessizliğe ve uykuya gömülmüş gibiydi. Doğumhane katına indi, her biri soluk önlükler, kağıttan yapılmış bereler ve ayakkabılar giymiş rahibelerle, ebelerle karşılaştı. İşlerinden çoğu mikroptan arındırılmış elbiseler giymemiş, Nymus'un durdurmaya çalıştı. Ne var ki hem üç renkli kimliği hem de yüzündeki karanlık her türlü yorumu engelledi. Sonunda ameliyathaneden çıkan bir doğum uzmanına rastladı. Adam dünyanın yorgunluğunu yüzünde toplamış gibiydi. Nymus kısaca kendini tanıttı ve sorusunu, tek bir sorusu vardı, sordu. Doktor, dünyadaki ilk gecelerinde yeni doğmuş bebeklerin kilolarının değişmesinin mantıklı bir açıklaması var mıdır? Ne demek istiyorsunuz? Bir bebeğin doğumdan hemen sonraki saatlerde birkaç yüz gram alması ya da vermesi alışıldık bir şey midir? Doktor komiserin kar başlığına ve kısa gelen giysilerine bakarak cevap verdi. Bu dediğiniz bazen olur ama eğer bebek fazla kilo kaybederse hemen ayrıntılı bir muayene yapmamız gerekir. Çünkü böyle bir kayıp bir sorun olduğunu ve ya şişmanlarsa, bebek bir gecede aniden şişmanlarsa, doğum uzmanı kağıttan başlığının altında inanmayan gözlerle baktı. Olmaz, hiç olmaz. Ne dediğinizi anlamıyorum. Naimus gülümsedi. Teşekkürler doktor. Yürürken gözlerini yumdu. Gözlerinin kanlı kapaklarının altında Guernon cinayetlerinin sebebini görmeye başlamıştı sonunda. Kızların eğilerinin akıllara durgunluk verecek dalaveresini. Son bir ayrıntı kontrol etmesi gerekiyordu fakülte kütüphanesinde. 55. kısım. Dışarı, dışarı, herkes dışarı. Kütüphane salonu iyice aydınlanmıştı. Memurlar burunlarını kitaplardan kaldırdı. Kötülük ve saflıkla ilgili kitapları araştıran 6 kişi. Ötekiler hala yazın ya da sonbaharın ilk günlerinde kütüphaneye gelen öğrencilerin listesiyle uğraşıyordu. Savaşın ansızın başka cephelere sıçramasından habersiz çarpışmanın ortasında unutulmuş askerlere benziyorlardı. Dışarı diye yineledi Nimans. Buradaki soruşturma bitti. Polisler birbirlerine endişeli gözlerle baktılar. Kuşkusuz komiserin artık soruşturmayla ilgilenmediğini duymuşlardı. Kuşkusuz o büyük polisin neden kafasına çoraba benzer bir şey geçirdiğini, neden kolunun altında ıslak ve kahverengi bir kutu taşıdığını anlamamışlardı. İyi de Nyman'sa kafa tutmak kolay mıydı? Hele gözlerinde böyle bir bakış varken. Kalkıp ceketlerini giydiler. İşlerinden biri kapıda komiserin yanından geçerken alçak sesle seslendi. Komiser, Remy Callions'un tezini okuyan yaşlı polis memurunu tanıdı. Tezi bitirdim komiser. Demek istiyorum ki, belki bir anlam ifade etmeyecek ama Callions'un vardığı sonuç gerçekten de şaşırtıcı. Edlan'ı antik çağda akıl ile vücudu, zeka ve gücü birleştiren adamı hatırlıyor musunuz? İşte Callions böyle. Böyle bir birleşmeyi oluşturacak bir çeşit projeden söz ediyor. Çok tuhaf bir proje. Okullarda ya da üniversitelerde yeni eğitim programlarından bahsetmiyor. Profesörleri ya da onlar gibileri yeni bir eğitim programına göndermekle falan da ilgilenmiyor. Onun önerdiği çözüm genetik. Siz de mi o tezi okudunuz? Çılgınca bir şey. Ona göre akıl biyolojik bir gerçek. Edlan'ın kusursuzluğuna ulaşabilmek için fiziksel güç uygun genlerle birleştirilmesi gereken genetik bir gerçek. Duyduğu sözler Nyman'ın beyninde fırtınalar yarattı. Artık Kızılnehirler komplosunu yakından biliyordu. Bu açıklamayı da beceriksiz bir polisin ağzından dinlemek niyetinde değildi. Bu korkunç şey gizli, örtük, sessiz kalmalıydı. Yakıcı etkiler gibi ruhunun derinliklerinde işlemiş bir halde. Beni yalnız bırak diye homurdandı. Oysa polis hızını almıştı. Callions son sayfalarda seçilmiş doğumlardan, mantıklı birleşmelerden, bir çeşit totaliter sistemden söz ediyor. Çılgınca fikirler komiser. Bilirsiniz 60'lı yılların bilim kurgu kitapları gibi. Hay Allah, adam bir şekilde ölmemiş olsaydı epey gülünecek malzeme olurdu. Yaylan. Kısa boylu polis memuru Nyman'sa baktı, tereddüt etti, sonra kayboldu. Komiser tamamen boşalmış okuma salonunu boydan boya geçti. Ateşin alevli kökler gibi vücudunu sardığı, yakıcı elektrotlar gibi kafasını sıktığını hissetti. Ortadaki yüksek yazı masasının yanına vardı. Üniversitenin baş kütüphanecisi Remy Callions'un yazı masası. Bilgisayarın tuşlarına bastı. Ekran hemen aydınlandı. Birden kararını değiştirdi komiser. Aradığı bilgiler 70'li yılların öncesinde dayanıyordu. Kısacası onlara bilgisayardan ulaşması imkansızdı. Büyük bir gerginlik içinde masanın çekmecelerini açıp ilgilendiği kayıtları aradı. Kitap listelerinde olamazdı. Öğrenci listelerinin arasında da. Sadece yıllardan beri binlerce okurun kullandığı camlı bölmeler listesinde. Ne kadar aptarca görünürse görünsün Nyman's doğumhanede bulduklarını, devamını baba oğul Callions'ların büyük bir titizlikle tuttukları camlı bölmeler listesinde aramakta kararlıydı. Sonunda yer kayıtlarını buldu. Elindeki kartonu açtı, bir kez daha yeni doğan bebeklerin dosyasını çıkardı. Çocukların üniversiteye girdikleri günlerden bazılarını, kütüphanede geçirdikleri yılları hesapladı ve sonra kütüphanecilerin özenle tuttukları listelerden o öğrencilerin hangi bölümlerde oturduklarını çıkardı. Kısa bir süre sonra küçük bölmelerin planını, her bölmenin üzerinde öğrencinin adını buldu. Kuşkulandığı komploya daha uygun, daha kusursuz bir sistem düşünülemezdi. Fişlerin üzerinde adı bulunan her çocuk 25 yıl sonra öğrenci olduğunda kütüphanede günler, aylar, yıllar boyu sadece aynı bölmede oturmak zorunda kalmıyor. Karşısında da hep karşı cinsten aynı insan oturuyordu. Nimes artık haklı olduğundan emindi. Aynı bilgileri başka öğrenciler için de denedi. Bu kez 10 yıl sonra daha yaşlıları seçti. Her seferinde günlük okumalar sırasında öğrencilerin karşı cinsten aynı yaşta birinin karşısında oturduğunu gördü. Elleri titreyerek bilgisayarı kapattı. Geniş okuma salonu sessizlikten çınlıyordu. Hala Kalyans'ın masasında oturuyordu. Telefonunu açtı ve Guarno'nun belediyesinin gece bekçisini aradı. Adamı arşivlere inmeye ve Guarno'nun evlilik kayıtlarına bir göz atmaya ikna etmek için akla karayı seçti. Sonunda bekçi razı oldu. Komiser de cep telefonu aracılığıyla istediği araştırmayı yapma fırsatını buldu. Nimes isimleri okuyor, bekçi de kontrol ediyordu. Komiser söylediği adların gerçekten de birbiriyle evlenip evlenmediklerini merak ediyordu. Nimes'ın tahminleri %70 oranında doğru çıktı. Bu bir oyun mu diye homurdandı gece bekçisi. 20 kadar çifti sorduktan sonra daha fazlasına gerek olmadığını düşünüp telefonunu kapattı. Birkaç dakika sonra kutuyu koltuğunun altına sıkıştırmış kütüphaneden çıkıyordu. Küçük adımlarla kampüsü boydan boya geçti, farkında olmadan gözleriyle Fanny'nin pencerelerini arıyor ama bir türlü bulamıyordu. Binalardan birinin basamaklarında bekleyen bir gazeteci grubu dikkatini çekti. Hemen her yerde çimenleri ve apartman girişlerini kontrol eden üniformalı polisler, jandarmalar vardı. Memurlar ile gazeteciler arasında kendi meslektaşlarını tercih etti. Kimliğini göstererek bir sürü noktadan geçti, hiç tanıdık yoktu. Anlaşılan Grenoble'dan takviye gelmişti. Yönetim binasına girip çoğu yaşlı insanların sıkıntıyla bir oraya bir buraya yürüdükleri aşırı aydınlanmış bir hole vardı. Kuşkusuz bunlar doktorlar, profesörler, bilim adamlarıydı. Genel bir seferberlik durumu söz konusuydu. Nimes hiçbirine bakmadan yanlarından geçti, ısrarlı bakışları önemsemedi. En üst kata çıkıp üniversite rektörünün Vincent Lewis'un bürosuna yöneldi. Bekleme odasından geçerken duvardaki madalyalı sporculu resimlerini indirdi. Kapıya vurmadan içeriye daldı. Bu da ne? Rektör komiseri tanır tanımaz sakinleşti. Kısa bir el işaretiyle bürosundaki gölgeleri kovdu ve Nimes'a döndü. Umarım bir gelişme vardır. Yoksa hepimiz... Polis komiseri fotoğraf çerçevelerini masanın üzerine bıraktı. Sonra da kutudan fişleri çıkardı. Lewis heyecanlıydı. Bakın ben... Bekleyin. Nimes çerçeveleri ve fişleri rektörün göreceği biçimde dizdi. İki elini masaya dayayıp sordu. Fişlerle şampiyonlarınızın adlarını karşılaştırın. Aynı aileden mi söz ediyoruz? Anlamadım. Nimes rektörün önündeki kağıtları düzenledi. Fişlerdeki kadınlar ile erkekler birbirleriyle evlendi. Sanırım hepsi de üniversitenin ünlü derneğinin bir üyesi. Her biri profesör, araştırmacı, entelektüel olmalı. İsimlere dikkatle bakın ve bu kişilerin bugün büyük madalyaları toplayan üstün yeteneklerin ana babaları ya da büyük anne ve büyük babaları olup olmadığını söyleyin. Lewis'e gözlüklerini takıp fişlere baktı. Evet, bakın bu isimlerden çoğunu tanıyorum. Bu çiftlerin çocuklarının hem entelektüel hem de fiziksel açıdan olağanüstü yeteneklere sahip olduklarını teyit ediyor musunuz? Lewis'un donuk çizgileri bütün bunlara rağmen oluşan geniş bir tebessümle yumuşadı. Nimes'ın büyük bir zevkle onu yutturmak isteyeceği kahrolası bir tatmin tebessümü. Ama tabii tabii, yeni kuşak çok parlak. İnanın bana, o çocuklar sözlerini tutacak. Zaten bir önceki kuşak da bir bakıma bugünün habercisi sayılabilir. Böyle sonuçlar üniversitemiz için... Nimes bir anda entelektüellere karşı hissettiği güvensizlik değil, nefret olduğunu anladı. Onlardan bütün benliğine nefret ediyordu. İddialı ve mesafeli tavırlarından, ne olursa olsun gerçeği tanımak, incelemek, tartmak eğilimlerinden nefret ediyordu. O zavallılar hayata bir gösteriye gider gibi giriyor, her seferinde de az çok hayal kırıklığına uğramış, oldukça ukalalaşmış olarak çıkıyorlardı. Oysa haberleri olmadan başlarına gelenlere sevinmemek gerektiğinin de farkındaydı. Hiç kimsenin başına gelenlere sevinilmezdi. Lewis ise sözlerini sürdürüyordu. Bu genç kuşak üniversitemizin prestijini yükseltecek ve... Nimes, Lewis'un sözlerini kesti, resimleri ve fişleri karton kutuya doldurdu, boğuk bir sesle mırıldandı. Öyleyse sevinin, çünkü bu isimler ününüze ün katacak. Rektör şaşkın gözlerle baktı, komiser ağzını açtı ama birden durdu. Lewis'un gözlerinden dehşet okunuyordu. Rektör mırıldandı. Ama neyiniz var? Kan kaybediyorsunuz. Nimes gözlerini indirince masanın cilalı yüzeyini kaplayan koyu renkli bir gölcük gördü. Kafasını yakan ateş aslında yeniden açılan yaradan akan kandı. Sendeledi, koyu renkli birikintide kendi yüzünü gördü. Aniden bir cinayet serisinin son yansımasına son kez bakmakta olduğunu düşündü. Soruya cevap verecek zaman olmadı. Bir saniye sonra dizlerinin üzerinde çökmüş, yüzü masadaki kan birikintisinin içinde bayılmıştı. Kendi kanının karanlığına bastırılmış bir madalyon gibi.